Ayrım 3, sayfa 19, Maliye Politikası 2, Ünite 2, Maliye Politikası ve Ekonomik Büyüme, Çözümlü Test Soruları. 1. Reel gayri safi milli hasıladaki artışa ne ad verilir? A. Ekonomik kalkınma, B. Ekonomik konjonktür, C. Ekonomik dalgalanma, D. Ekonomik büyüme, E. Ekonomik resesyon. Çözüm. Reel GSMH'deki artış olarak tanımlanan ekonomik büyüme ekonominin mal ve hizmet üretim kapasitesindeki artış olarak tanımlanabilir. Yanıt D'dir. Ekonomik büyüme. 2. İktisadi büyüme aşağıdakilerden hangisine katkıda bulunmaz? A. İstihdam düzeyini artırma. B. Tüketim imkanlarını genişletme. C. Uluslararası ilişkilerde karar verici konuma gelme. D. Toplumsal çatışmaların önüne geçme. E. Fiyat istikrarını sağlama. Çözüm. Ekonomik büyüme ile çözümlenen sorunların başlıcaları şunlardır. Ekonomik büyüme yüksek bir istihdam garanti eder. Tüketim imkanlarının gelişmesini sağlar. Uluslararası ilişkilerde gerek siyasi gerekse güç ilişkileri ile karar verici konuma gelmek kolaylaşır. Ekonomik büyüme sosyal güvenlik sistemlerinin devamını sağlar. Yanıt E'dir. Fiyat istikrarını sağlama. 3. Belirli bir gelişme oranında ne oranda istihdam artışı sağlanabileceğini ampirik olarak belirleyen yönetime ne ad verilir? A. Okun yasası, B. Say yasası, C. Talep yasası, D. Büyüme yasası, E. Arz yasası. Çözüm. Ekonomik gelişme ile istihdam arasındaki ilişki Okun kuralı ile ifade edilir. Okun kuralı, belirli gelişme oranında ne oranda istihdam artışı sağlanabileceğini ampirik olarak sağlayan yöntemdir. ABD'li ekonomist Arthur Okun, kendi adıyla anılan Okun kuralında ABD'de milli gelirin her %2,5 dolayındaki artışının istihdamda %1'lik bir artış sağlayacağını tespit etmiştir. Yanıt A'dır. Okun yasası. 4. 1. Yeni faaliyet alanlarının açılması. 2. İstihdamı artırmak. 3. Kar oranlarının yükseltilmesi. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sermaye kesiminin ekonomik büyüme amaçlarındandır? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. 1 ve 3. D. 2 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Çözüm. Sermaye kesiminin ekonomik büyüme amacı yeni faaliyet alanlarının açılması ve kar oranlarının yükseltilmesine yöneliktir. İstihdamı artırmak ise devletin amacıdır. Yanıt C'dir. 1. Yeni faaliyet alanlarının açılması. 2. 3. Kar oranlarının yükseltilmesi. 5. Ekonomik büyümenin sağlandığı ekonomilerde sağlık düzeyi, sosyal güvenlik hizmetlerinin kapsam ve eğitim imkanları gibi sosyal göstergeler aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? A. Gerçekleşen büyüme oranı, B. Sosyal gelişmişlik ölçütü, C. Potansiyel büyüme oranı, D. Nitel iyileşme, E. Nicel iyileşme. Çözüm. Sosyal gelişmişlik ölçütü, bir ülkenin sağlık, eğitim, çocuk ölüm oranları, kentleşme ya da birey başına TV, otomobil gibi araçların kullanımı gibi göstergelerle ifade edilen gelişmişlik düzeyi göstergesidir. Yanıt B'dir. Sosyal gelişmişlik ölçütü. 6. Bir ekonominin veri üretim faktörleri ve teknoloji koşulunda tam istihdam ve tam kullanım ile belirli bir zaman boyutunda ulaşabileceği en yüksek büyüme oranına ne ad verilir? A. GSYİH, B. GSMH, C. Potansiyel büyüme oranı, D. Büyüme aralığı, E. Ekonomik büyüme oranı. Çözüm. ulusal ekonomiye ilişkin üretim olanaklarının temel kullanılması halinde elde edilecek kısa dönemli büyüme oranına potansiyel büyüme oranı denir. Yanıt C'dir. Potansiyel büyüme oranı. 7. Potansiyel büyüme oranı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Tam istihdam varsayımı geçerlidir. B. Doğal büyüme oranı olarak da adlandırılır. C. Belirli bir zaman aralığında ulaşılabilecek en yüksek büyüme oranıdır. D. Potansiyel büyüme ile fiili büyüme arasında fark vardır. E. Uzun dönemli bir yaklaşımdır. Çözüm. Potansiyel büyüme oranı kısa dönemli bir yaklaşımdır. Uzun dönemde üretim faktörleri ve teknoloji koşullarının değişmesi durumunda potansiyel büyüme oranı da değişir. Yanıt E'dir. Uzun dönemli bir yaklaşımdır. 8. Potansiyel büyüme oranı ile fiili büyüme oranı arasındaki farka ne ad verilir? A. Büyüme potansiyeli, B. Büyüme aralığı, C. Büyüme bileşkesi, D. Nominal büyüme oranı, E. Reel büyüme oranı. Çözüm. Dünyada hiçbir ekonomi için her dönemde tam istihdam ve tam kullanım koşulları geçerli olamaz. Genellikle %65-75 oranlarında kapasite kullanım oranı ile faaliyette bulunan bir ekonomide doğal olarak potansiyel büyüme oranı ile fiili büyüme oranı arasında bir aralık bulunur. Büyüme aralığı bir ekonomide potansiyel büyüme oranı ile fiili büyüme oranı arasında bulunan aralık olup, fiili durumun potansiyel durumundan uzaklığını gösterir. Yanıt B'dir. Büyüme aralığı. 9. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik kaynakların mevcut kaynaklara oranını verir? A. Nominal büyüme oranı, B. Reel büyüme oranı, C. Kişi başına büyüme oranı, D. Ekonomik büyüme oranı, E. Potansiyel büyüme oranı. Çözüm. Ekonomilerin nicel büyümeleri büyüme oranı ile ölçülür. Ekonomik büyüme oranı, bir dönemde sağlanan ekonomik kaynakların mevcut kaynaklara oranıdır. Büyüme oranının hesaplanmasında fiyatlar kullanılır. Bir dönem boyunca genellikle bir yıl üretilen tüm üretim ve tüketim kaynaklarının değerlerinin dönem başı ekonomik büyüklüğe bölünmesi sonucunda dönemsel büyüme oranı bulunur. Yanıt D'dir. Ekonomik büyüme oranı. 10. Aşağıdakilerden hangisi fiyat değişimlerinin dikkate alınmadığı büyüme oranıdır? A. Nominal büyüme oranı, B. Reel büyüme oranı, C. Kişi başına büyüme oranı, D. Potansiyel büyüme oranı, E. Ortalama büyüme oranı. Çözüm. Büyüme değerler fiyatlarla ölçüldüğünden fiyat değişmeleri dikkate alınmadan yapılmış hesaplama ile bulunan büyüme oranına nominal büyüme oranı denir. Nominal ya da parasal büyüme oranı fiyat değişimlerini de içererek hesaplanmış büyüme oranıdır. Yanıt A'dır. Nominal büyüme oranı. 11. Aşağıdakilerden hangisi bir dönem içinde yaratılan kaynakların fiyat etkisinden arındırılmış değerleri toplamının başlangıç gelirine oranını vermektedir? A. Nominal büyüme oranı, B. Ekonomik büyüme oranı, C. Reel büyüme oranı, D. Kişi başına büyüme oranı, E. Potansiyel büyüme oranı. Çözüm. Enflasyondan arındırılmış fiyatlarla yapılan ölçüm sonunda bulunan büyüme oranına reel büyüme oranı denir. Yanıt C'dir. Reel büyüme oranı. 12. Belirli bir dönemdeki gelirin nüfusa bölünmesi ile bulunan orana ne ad verilir? A. Nominal büyüme oranı, B. Reel büyüme oranı, C. Kişi başına büyüme oranı, D. Yurt içi gelir oranı, E. Nitel iyileşme oranı. Çözüm. Ekonomik büyümenin tüm ekonomi boyutundaki görüntüsü bireyler düzeyine indirgendiğinden kişi başına büyüme oranına ulaşılır. Kişi başına büyüme oranı belirli bir dönemde, genellikle bir yıl, üretilen gelirin nüfusa bölünmesi ile bulunan orandır. ulusal düzeyde gerçekleşen ekonomik büyümenin kişi başına gelir büyümesine ne oranda yansıyacağı, gelir artış oranı ile nüfus artış oranı arasındaki farka bağlıdır. Yanıt C'dir. Kişi başına büyüme oranı. 13. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyümenin ölçüm yöntemlerinden biri değildir? A. Potansiyel büyüme oranı, B. Ekonomik büyüme oranı, C. Kişi başına büyüme oranı, D. Reel büyüme oranı, E. Sosyal gelişmişlik ölçütü oranı. Çözüm: potansiyel, ekonomik, kişi başına ve reel büyüme oranları ekonomik büyümeyi ölçmek için kullanılan nicel yöntemlerden. Sosyal gelişmişlik ölçütü, ülkenin sağlık, eğitim, kentleşme gibi gelişmişlik düzeyini ölçen nitel bir göstergesidir. Yanıt E'dir. Sosyal gelişmişlik ölçütü oranı. 14. Nüfus artış oranının gelir artış oranından yüksek olması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A. Kişi başına gelir artış oranı milli gelir artış oranına eşittir. B. Kişi başına gelir artış oranı milli gelir artış oranından düşük olur. C. Kişi başına gelir artış oranı milli gelir artış oranından yüksek olur. D. Hem kişi başına gelir hem milli gelir artış oranı düşer. E. Hem kişi başına gelir hem milli gelir artış oranı yükselir. Çözüm: nüfus artış oranının gelir artış oranından yüksek olması durumunda kişi başına gelir artış oranı milli gelir artış oranından düşük olur. Yanıt B'dir. Kişi başına gelir artış oranı milli gelir artış oranından düşük olur. 15. Safi milli gelire aşağıdaki işlemlerden hangisiyle ulaşılır? A. Kişisel gelir dolaysız vergiler, B. GSMH amortismanlar, C. GSMH sübvansiyonlar, D. Milli gelir dolaylı vergiler, E. GSYİH net ihracat. Çözüm: bir ekonomide yıpranma ve aşınmanın hesap edilmesinden ve gerekli payların ayrılmasından önce hesaplanan gelir artışı gayri safi milli gelir oluşturur. Gayri safi milli gelirden yıpranma ve aşınma paylarını amortisman çıkarttıktan sonra bulunan değere safi milli gelir adı verilir. Yanıt B'dir. GSMH amortismanlar. 16. Kaynağının hangi ülkeye ait olduğuna bakılmaksızın ulusal sınırlar içinde yaratılan gelirlerin toplamına ne ad verilir? A. Yurt içi gelir, B. Milli gelir, C. Safi milli gelir, D. Kişisel gelir, E. Harcanabilir gelir. Çözüm: yurt içi gelir, kaynağı hangi ülke olursa olsun ulusal sınırlar içinde yaratılan gelirlerin toplamıdır. Örneğin, Türkiye'de yerli ve yabancı kökenli tüm üretim faktörleri ile yaratılan gelirler, Türkiye'nin yurt içi gelir kavramı olarak ifade edilir. Yanıt A'dır. Yurt içi gelir. 17. Harrod-Domar büyüme modelinin temeli aşağıdakilerden hangisidir? A. Emek ve sermaye faktörleri, B. Teknolojik gelişim, C. Dışa açık ekonomi, D. Devlet destekleri, E. Arge harcamaları. Çözüm: dış dünyaya kapalı bir ekonomide Harrod-Domar modelinde büyüme emek ve sermaye faktörleriyle açıklanmaktadır. Modelin varsayımları, emek gücü esnektir ve sabit reel senet koşulları da istihdam edilmektedir. Emek sermaye bileşim oranı sabittir. Tasarruf oranı gelire göre değişmemektedir ve teknolojik değişimler dikkate alınmamaktadır. Yanıt A'dır. Emek ve sermaye faktörleri. 18. Aşağıdakilerden hangisi Harrod-Domar dışa kapalı ekonomi modelinin varsayımlarından biri değildir? A. Emek gücü esnektir. B. Sabit reel ücret koşullarında istihdam mevcuttur. C. Emek sermaye bileşim oranı sabittir. D. Teknolojik değişimler dikkate alınır. E. Tasarruf oranı gelire göre değişmemektedir. Çözüm: dış dünyaya kapalı bir ekonomide Herod-Domar modelinde büyüme, emek ve sermaye faktörleri ile açıklanmaktadır. Modelin varsayımları şunlardır. Emek gücü esnektir ve sabit reel ücret koşullarında istihdam edilmektedir. Emek sermaye bileşim oranı sabittir. Tasarruf oranı gelire göre değişmemektedir ve teknolojik değişimler dikkate alınmamaktadır. Yanıt D'dir. Teknolojik değişimler dikkate alınır. 19. Bir ünite gelirin ne kadar sermaye ile gerçekleştirildiğini gösteren katsayıya ne ad verilir? A. Sermaye taksim emek katsayısı. B. Sermaye taksim hasıla katsayısı. C. Emek taksim hasıla katsayısı. D. Sermaye taksim öz kaynak katsayısı. E. Sermaye taksim kar katsayısı. Çözüm: emekle sabit oranda birleşen sermayenin gelir yaratma katsayısı sermaye bölü hasıl oranı ile gösterilir. Sermaye bölü hasıla katsayısı bir ünite gelirin ne kadar sermaye ile gerçekleştirildiğini gösterir. Yanıt B'dir. Sermaye bölü hasıla katsayısı. 20. Üretim faktörlerinin piyasa işleyiş mekanizmaları çerçevesinde oluşan değişimlerle verimliliğin artırılarak daha yüksek gelir düzeyine ulaşılması olgusunu açıklayan modele ne ad verilir? A. Dışsal büyüme modelleri. B. Herod-Domar modeli. C. Keynesyen büyüme modeli. D. Solow tipi büyüme modeli. E. İçsel büyüme modeli. Çözüm: Lucas'ın 1988 yılındaki ve Romer'in 1986 yılındaki çalışmalarının da katkısıyla içsel büyüme modelleri geliştirilmiştir. İçsel büyüme modelleri, üretim faktörünün piyasa işleyiş mekanizmaları çerçevesinde oluşan değişimlerle verimliliğin artırılarak daha yüksek gelir düzeyine ulaşması olgusunu açıklar. Bu modelde nüfus artışı ve emeğe nitelik kazandırılarak beşeri sermaye oluşumunun sağlanması, Ar-Ge çalışmaları sonucunun üretim alanına aktarılması ve nihayet kamu müdahale mekanizmalarını göz önüne almaktadır. Yanıt E'dir. İçsel büyüme modeli. 21. Neoklasik ekonomi teorisi çerçevesinde sermaye, emek başına sermaye stoku yüksek olan ekonomilerden hangi ekonomilere doğru kayar? A. Yüksek tasarruf sahibi ekonomiler. B. Düşük tasarruf sahibi ekonomilere. C. Emek başına sermaye stoku yüksek ekonomilere. D. Faiz oranı düşük olan ekonomilere. E. Kar oranları düşük olan ekonomilere. Çözüm: reel yatırım alanında neoklasik ekonomi teorisi çerçevesinde sermaye, tasarruf fonları olan ve emek başına sermaye stoku yüksek olan ekonomilerden düşük tasarruf sahibi olan ekonomilere doğru hareket eder. Yanıt B'dir. Düşük tasarruf sahibi ekonomilere. 22. Spekülatif amaçlı portföy fonlarının özellikle gelişmekte olan ekonomilerde sermaye noksanlığını giderme ve kur dalgalanmalarını yumuşatma işlevini görebileceğini öne süren görüş aşağıdakilerden hangisidir? A. Ricardocu hipotez. B. Keynesyen hipotez. C. Shaw hipotezi. D. Marshall hipotezi. E. Herod-Domar hipotezi. Çözüm: Shaw hipotezine göre uluslararası portföy sermaye hareketleri tasarruf ve sermaye kıtlığına bağlı olarak yüksek faizli ekonomilere yönelir ve bu durumda sermaye kıtlığı çeken ekonomilerde tasarruf açığı kapanırken sermaye bölü emek oranı yükselir ve daha yüksek gelir düzeyine ulaşabilir. Bu da sermaye noktasını giderme ve kur dalgalanmalarını yumuşatma işlevi gösterir. Yanıt C'dir. Shaw hipotezi. 23. Aşağıdakilerden hangisinde özel tasarruf hacmi değişkenleri doğru olarak verilmiştir? A. vergi, aşınma payı, özel kesim tüketim eğilimi. B. Vergi, katkı payı, sübvansiyon. C. Vergi, sübvansiyon, kamu kesimi, tüketim eğilimi. D. Vergi, yatırım, toplam talep. E. Vergi, toplam arz, toplam talep. Çözüm. Özel tasarruf hacmi fonksiyonu şu şekilde gösterilir. S altta küçük ö eşittir F parantez içinde küçük t virgül Q virgül büyük C altta küçük ö kapa parantez. Burada veri gelir koşulu altında özel tasarruf hacmi vergi T, aşınma payı Q ve özel kesim tüketim eğilimi büyük C altta küçük ö düzeyinin fonksiyonudur. Yanıt A'dır. Vergi, aşınma payı, özel kesim tüketim eğilimi. 24. Aşağıdakilerden hangisi harcama vergisi sisteminin özelliklerinden biri değildir? A. Vergi ödeme gücü mükelleflerin ulusal üretimden yaptıkları tüketime göre belirlenir. B. Mükellefler gelirlerini beyan ederler. C. Vergi tarhı harcama beyannamesine göre yapılır. D. Tasarruflar vergileme dışında kalarak teşvik edilir. E. İkame etkisi oluşmaz. Çözüm. Harcama vergisi sisteminde vergi ödeme gücü mükelleflerin milli gelire yaptıkları katkı karşısında aldıkları faktör gelirleri ile değil, ulusal üretimden yaptıkları tüketime göre belirlenir. Bu nedenle harcama vergisi sisteminde mükellefler gelirlerini değil, harcamalarını beyan eder ve vergi tarhı buna göre yapılır. Yanıt B'dir. Mükellefler gelirlerini beyan ederler. 25. Aşağıdakilerden hangisi özel tasarrufları yükseltmek için alınan önlemlerden biri değildir? A. Hızlandırılmış amortisman uygulaması. B. Ani amortisman uygulaması. C. Kurumlar vergisi alanındaki teşvikler. D. Otofinansman uygulamasının sınırlandırılması. E. Devletin geçmiş yıllar vergilerinden iadeler yapması. Çözüm. Ekonomik büyümede bazı alanların tercih edildiği durumda söz konusu politikalar bu alanlara tahsisin uygulanan yatırımın nispi getirisi değiştirilir ve sermayenin bu alana kaydırılması sağlanabilir. Kurumların teşvik edilmesi arzulandığında adi işletmelere karşı anonim ya da limited şirket türlerine kurumlar vergisi alanında bazı teşvik önlemleri getirilebileceği gibi temettü kazançlarının vergilendirilmesi gibi önlemlerle kurum kârlarının dağıtılmadan kurumda bırakılarak otofinansman yönteminin yaygınlaştırılmasına gidebilir. Yanıt D'dir. Otofinansman uygulamasının sınırlandırılması. 26. Ortalama vergi yükünün emek arzını yükseltmesine ne ad verilir? A. Verginin ikame etkisi. B. Verginin gelir etkisi. C. Verginin tasarruf etkisi. D. Verginin maliyet etkisi. E. Verginin finansman etkisi. Çözüm. Vergi politikası karşısında emek gücü arzı vergilerin gelir ve ikame etkileriyle şekillenir. Vergilerin etkisi konusunda standart analiz ortalama vergi yükünün neden olduğu gelir etkisi ve marjinal vergi yükünün yol açtığı ikame etkisi olarak yapılır. Ortalama vergi yükünün emek arzını yükseltmesine verginin gelir etkisi denir. Yanıt B'dir. Verginin gelir etkisi. 27. Marjinal vergi oranlarının emek arzını kısma etkisine ne ad verilir? A. Verginin ikame etkisi. B. Verginin gelir etkisi. C. Verginin tasarruf etkisi. D. Verginin maliyet etkisi. E. Verginin finansman etkisi. Çözüm. Emek sahibinin gelir dilimlerinde yükselirken giderek daha yüksek vergi oranına tabi olması emek arzı üzerinde olumsuz etki yaparak arzın kısılmasına neden olur. Marjinal vergi oranlarının bireyin emek arzını kısma etkisine verginin ikame etkisi denir. Yanıt A'dır. Verginin ikame etkisi. 28. Verginin gelir ve ikame etkileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Düşük gelir grubu için verginin ikame etkisi ağır basar. B. Yüksek gelir gruplarında gelir etkisi ağır basar. C. Yüksek gelirliler marjinal orana rağmen ortalama gelirlerini yükseltmek zorundadırlar. D. Düşük gelirliler ek kazanç elde etme peşindedirler. E. Marjinal oranlar düşük gelirli bireyleri fazlaca etkilemez. Çözüm: toplumu genel olarak yüksek gelirliler ve düşük gelirliler olarak iki gruba ayırırsak, düşük gelir grubunda gelir etkisi ağır basarken yüksek gelir grubunda ikame etkisi ağır basar. Bunun nedeni, düşük gelir grubuna dahil birey ürün marjinal orana rağmen ortalama gelirlerini yükseltme zorunda olmalarıdır. Yüksek gelirliler ise ortalama gelirini yükseltme ihtiyacı içinde olmayıp daha fazla ek kazanç elde etme peşindedir. Yanıt E'dir. Marjinal oranlar düşük gelirli bireyleri fazlaca etkilemez. 29. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının yatırım maliyetlerine yaptığı olumlu katkılardan biri değildir? A. İşletmelere yer tahsisi. B. Ucuz kredi imkanı. C. Kaliteli emek üretimi. D. Teknoloji imkanının sağlanması. E. ARGE faaliyetlerinin özel sektöre bırakılması. Çözüm: kamu harcamaları çeşitli yollardan işletme yatırım maliyetlerine olumlu katkı yapabileceği gibi emek ve sermayenin verimliliğini yükseltici harcamalarda bulunup karlılığı etkileyerek yatırımları teşvik edebilir. ARGE faaliyetlerinin özel sektöre bırakılması bu sektörün yatırım maliyetlerini artıracağından olumlu bir katkı olarak düşünülemez. Yanıt E'dir. ARGE faaliyetlerinin özel sektöre bırakılması. 30. Schumpeter'in yaratıcı yıkıcılık yaklaşımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A. Ekonomik büyüme çevre sorunlarına neden olur. B. Ekonomik büyüme kalkınmayla zıt ifadelerdir. C. Ekonomik büyüme dış ticareti olumlu yönde etkiler. D. Ekonomik büyüme ile ortaya çıkan buluş ve icatlar çeşitli rekabeti tetikler. E. Ekonomik büyüme doğal kaynakları eritir. Çözüm: bu görüşe göre ekonomik durgunluğa çare yeni teknolojilerle yeni piyasaların açılması olduğundan ekonomik büyümenin önemli bir tetikleyicisi buluş ve icatlardır. Günümüzde şiddetlenen sermayeler arasındaki rekabet, buluş ve icatları geçmişte olduğu gibi herkesin yararlanmasına sunulabilecek kamusal nitelikli mal olarak algılamamakta, firma içinde geliştirilen ve diğer sermaye unsurlarına karşı onları değersiz kılarak piyasadan silici bir unsur olarak görmektedir. Yanıt D'dir. Ekonomik büyüme ile ortaya çıkan buluş ve icatlar şiddetli rekabeti tetikler. 31. Aşağıdakilerden hangisi Kaldor tipi harcama vergilemesi sistemidir? A. Özel tüketim vergisi. B. Katma değer vergisi. C. Gelirlerin beyan edilip zaruri harcamaların düşüldüğü vergi. D. Lüks harcama vergisi. E. Harcamaların beyan edildiği vergi. Çözüm: bu harcama vergisinde gelirler değil, harcamalar beyan edilir. Yanıt E'dir. Harcamaların beyan edildiği vergi. 32. Herrod-Domar büyüme modelinde istikrarlı denge koşulu nasıl oluşur? A. Emek sermaye artış hızlarının sıfır olduğu koşulda. B. Emek sermaye artış hızlarının eşit olduğu koşulda. C. Emek sermaye artış hızlarının birbirini tamamlayıcı şekilde olduğu koşulda. D. Emek sermaye artış hızlarının teknolojiye uygun olduğu koşulda. E. Emek sermaye artış hızlarının sonsuz olduğu koşulda. Çözüm: Herrod-Domar modelinde istikrarlı denge koşullu üretim faktörleri artış hızlarının eşit olduğunu varsayar. Yanıt B'dir. Emek sermaye artış hızlarının eşit olduğu koşulda. 33. Ekonomik büyüme ile uluslararası ilişkiler arasında nasıl bir ilişki bulunur? A. Gelişmiş ülke ile gelişmekte olan ülke arasında hukuki sorunlar çıkar. B. Gelişmiş ülke ile gelişmekte olan ülke arasında askeri sorunlar çıkar. C. Gelişmiş ülke ile gelişmekte olan ülke arasında tam eşit politik ilişki oluşur. D. Gelişmiş ülke ile gelişmekte olan ülke arasında hiçbir ilişki kurulmaz. E. Gelişmiş ülke hakim siyasal aktör olur. Çözüm: uluslararası ilişkilerde gerek siyasi gerekse güç ilişkileri ile karar verici konuma gelmek, ulusal ekonominin büyüklüğü ve gelişmişliği ile doğru orantılıdır. Yanıt E'dir. Gelişmiş ülke hakim siyasal aktör olur. 34. Gayri safi ulusal gelirden safi ulusal gelire ulaşmak için hangi işlem yapılır? A. Amortismanlar ilave edilir. B. Enflasyon dikkate alınır. C. Fert başına değer hesaplanır. D. Yıpranma ve aşınma indirilir. E. Kar transferi indirilir. Çözüm: gayri safi milli gelirden yıpranma ve aşınma paylarını amortisman çıkardıktan sonra bulunan değere safi milli gelir denir. Yanıt D'dir. Yıpranma ve aşınma indirilir. 35. Aşağıdakilerden hangisi vergisel teşvik araçlarından biri değildir? A. Vergi tatili. B. Yatırım indirimi. C. Hızlandırılmış amortisman. D. Vergi muafiyeti. E. Vergi maliyeti. Çözüm: özel tasarrufları artırarak vergisel teşvikler, yatırım indirimi, hızlandırılmış amortisman, vergi tatili ve vergi muafiyetidir. Yanıt E'dir. Vergi maliyeti. 36. Kaynağından bağımsız ulusal sınırlar içinde yaratılan gelirin toplamına ne ad verilir? A. Milli gelir. B. Yurt içi gelir. C. Kişisel gelir. D. Safi milli gelir. E. Harcanabilir gelir. Çözüm: yurt içi gelir, kaynağı hangi ülke olursa olsun ulusal sınırlar içinde yaratılan gelirlerin toplamıdır. Yanıt B'dir. Yurt içi gelir. 37. Türkiye ekonomisinin %5 büyüdüğünün saptanması ne anlama gelmektedir? A. Geçtiğimiz yıl içinde üretilmiş değerlerin geçtiğimiz yılın başı itibariyle ekonomik büyüklüğe oranının %5 olduğu. B. 6 aylık büyümenin %5 olduğu. C. Enflasyonun %5 olduğu. D. Deflasyonun %5 olduğu. E. %5 resesyon yaşandığı. Çözüm: ekonomik büyüme bir dönemde sağlanan ekonomik kaynakların mevcut kaynaklarına oranıdır. Yanıt A'dır. Geçtiğimiz yıl içinde üretilmiş değerlerin geçtiğimiz yılın başı itibariyle ekonomik büyüklüğe oranının %5 olduğu. 38. Solow modelini Harrod-Domar modelinden ayıran temel fark nedir? A. Yatırımı önemser. B. Tasarrufu önemser. C. Teknolojik gelişmeleri önemser. D. Beşeri sermayeyi önemser. E. Gelir artışını önemser. Çözüm: Solow modelinin Harrod-Domar modeline göre en temel farkı teknolojik gelişmeleri önemsemesidir. Yanıt C'dir. Teknolojik gelişmeleri önemser. 39. İçsel büyüme modelinin sahip olduğu en önemli olgu aşağıdakilerden hangisidir? A. Arge. B. Kamu müdahaleleri. C. Nüfus artışı. D. Faizdeki artış. E. Beşeri sermaye. Çözüm: bu modelde özellikle kalifiye emek gücü, diğer bir deyişle beşeri sermaye çok önemlidir. Yanıt E'dir. Beşeri sermaye. 40. Ekonomideki toplam tasarrufları simgeleyen formül aşağıdakilerden hangisidir? A. Büyük T altta U eşittir büyük T altta büyük K artı büyük T altta büyük Ö. B. T altta U eşittir büyük T altta büyük K eşittir büyük T altta Ö. C. Büyük T altta U eşittir büyük T altta K bölü büyük T. D. Büyük T altta U eşittir büyük T altta büyük K çarpı büyük T altta büyük Ö. E. Büyük T altta büyük U eşittir büyük T altta büyük K parantez içinde üssü büyük T büyük Ö parantezi kapat. Çözüm. Bir ekonomide toplam tasarruf büyük T altta büyük U, kamu tasarrufları büyük T altta büyük K ve özel tasarrufların Ü toplamında oluşur. Yanıt A'dır. Büyük T altta U eşittir büyük T altta K artı büyük T altta Ö. 41. Aşağıdakilerden hangisi dış yatırımın yararlarından biridir? A. Ödemeler dengesi açığı, B. Yeni iş imkanları, C. Dış açık, D. Yurt dışına sermaye transferi, E. Dışa bağımlılık. Çözüm. Dış yatırımın yararlarından bazıları teknolojinin gelişmesi, iş imkanlarının artması ve ödemeler bilançosundaki açıktır. Yanıt B'dir. Yeni iş imkanları. 42. Merkantilistlere göre büyüme hangi yolla sağlanır? A. Tasarruf, B. Yatırım, C. Dış ticaret fazlası, D. Arge, E. Beşeri sermaye. Çözüm. Merkantilist dönemde uluslararası ticari ilişkilerle ekonomik zenginleşme hedeflenmiştir. Yanıt C'dir. Dış ticaret fazlası. 43. Neoklasiklere göre büyümenin önündeki ana kısıt aşağıdakilerden hangisidir? A. Faizlerdeki artış, B. Arge eksikliği, C. Beşeri sermaye eksikliği, D. Tasarruf eksikliği, E. Dış ticaret açığı. Çözüm. Neoklasik görüşe göre büyüme önündeki en önemli engel tasarruftaki yetersizliktir. Yanıt D'dir. Tasarruf eksikliği. 44. Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi içsel büyüme modelinin temsilcisidir? A. Keynes, B. Herod, C. Domar, D. Bigot, E. Lucas. Çözüm. Lucas'ın 1988 yılındaki İkame'nin 1986 yılındaki çalışmalarının katkılarıyla içsel büyüme modelleri geliştirilmiştir. Yanıt E'dir. Lucas. 45. Aşağıdakilerden hangisi kapalı ekonomi büyüme modellerinden biri değildir? A. Herod-Domar modeli, B. Shaw hipotezi, C. Keynesyen büyüme modeli, D. İçsel büyüme modeli, E. Neoklasik büyüme modeli. Çözüm. Shaw hipotezi açık ekonomi modelinde büyüme dinamiklerine verilebilecek bir örnektir. Yanıt B'dir. Shaw hipotezi. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 32.